Ayrı 5. Hocam kocam. Hayır, benim aşık olduğum erkekler beni bıraktığında ya da öldüklerinde böyle bin parçaya ayrılmadım hiç. Sanırım tam da bu noktaya ayrılıyor Handanlı yollarımız. İnsanların aşk uğruna terk edilmenin acısıyla canlarına kıymaları romanlara yarışabilir. Ama hayat başkadır. Hayatın gerçek kahramanları roman kahramanları kadar kolay teslim olmazlar ölüme. Olamazlar. Can tatlıdır çünkü. Gerçek hayatta zamansız ölümleri sebep olanlar hastalıklardır, savaşlardır, kazalardır. İntihar bir kurtuluş yolu olarak akıldan geçirilir, hatta özenilebilir. Ama ruhsal bir bozukluk söz konusu değilse gerçekleştirilmez. Ben intiharı ne ihanet ettiğim ilk sevgilim ya da ihanetine uğradığım son sevgilim için değil, Haşim benden boşanmak istediğinde gerçek sevdamı, dışı çok çekici fakat içi kof bir sübbeye feda etmiş olmanın pişmanlığı içinde Haşim'i vicdan azabından kıvrandırmak için düşünmüştüm. Ama anlık bir düşünceden öteye gitmediydi hocam kocam için ölmek. Kısa süren evliliğimiz boyunca ben Haşim'le hep hocam kocam diye hitap etmiştim. Önceleri pek hoşlandığı bu hitaptan anne olmayacağımı öğrendiği andan itibaren nefret etmeye başlamıştı. Sadece bu hitaptan değil sanırım, bana dair her şeyden. Hamileyken bana gösterdiği ihtiyam tam bir kayıtsızlığa dönüşmüştü. Hastaneden eve geldiğim ilk günlerde rahat etmem bahanesiyle taşındığım misafir yatak odasından odamıza hiç dönmedi. Üstelik birkaç kez tamamen iyileştiğimi, yanıma gelmesini arzuladığımı söylememe rağmen. Evden ben uyanmadan çıkıyor, geç saatlerde dönüyor, benimle sadece zorunda olduğunu konuşuyordu. Dargın değildik birbirimize, kavga etmiyorduk. Birbirimizi neredeyse değmiyorduk bile. Yan yana akan ama suları hiç birleşmeyen iki çeşme gibiydik. Aynı evin içinde birbirimizin varlığından, sesinden, nefesinden haberdar fakat tamamen ayrı kanallarda çalıldayan. Giderek birbirini ne seven ne sevmeyen, sırf terbiyeli davranmak adına her karşılaştıklarında birbiriyle selamlaşan iki apartman komşusuna dönüştük. Hiçbir müşterimiz kalmamıştı. Ben kocamın hayatında yeni bir kız öğrenci olduğundan şüpheleniyordum. Bu şüphenin beni üzmediğini söyleyemem ama yalnızlığı taşımak kıskançlık duygusundan daha zordu. Fakültedeki arkadaşlarım kendi renkli, hareketli dünyaların içindeydi. Ailem başka şehirdeydi. Ben amaçsız, işsiz, güçsüzdüm. Bırakın duvardaki bir resmi, bir kül tablasının bile yerini değiştiremediğim yuvamda, kocası tarafından sevilmeyen gençlik bir kadın olarak yırtık pırtık ettiğim geleceğimle yapayalnızdım. İlk görüşümde boğaz manzarasından modern dekorasyona hayran kaldığım lanet evin içinde gönüllü sürgündüm ve başka çarem olmadığına inandığım için boşuna bir gayretle kocamı geri kazanmaya çabalıyordum. Uslu, terbiyeli, bakımlı, hatta kocasının dikkatini çekebilmek için süslü pislü bir ev kadını oynayarak. Çünkü oya dahil 7'den 70'e evimin tüm kadınları bana evliliğin yaz boz tatlısı olmadığını, kurtarılması için çaba gösterilmesi gereken kutsal bir kurum olduğunu söyleyip duruyorlardı. Çok kez kafamın dikine giden ben, neden etkileniyordum ki bu söylenenlerden? Annemle babamı çocuk doğuramayacak bir kadını, bundan böyle kim alır endişesi mi bulamıştı bana, yoksa evimin ilginç görkemi gözlerimi kamaştırmış mıydı? Romanı tekrar aldım elime. Biraz daha okudum ve gördüm ki, benim kocam, bencillikte Handan'ın hain ve çapkın kocası Hüsnü Paşa'dan çok daha farklı değilmiş. Romanlarda gerçek hayattaki gibi çapkın kocaların ortak paydası, eşlerinin duygularına karşı bir vurdum duymazlık haliymiş. Yine de azıcık daha insaflıymış benimki. Çünkü en azından son darbeyi vurmak için bir yıl beklemişti. Dram vurgusu yüksek olsun diye özel bir tarihi beklemişti üstelik. Ben de aynı özel tarihe ne umutlar yüklemiştim kendi hesabıma. Aramızdaki yaş ve stüdyo farkına rağmen her ikimiz de özel tarihlerini tüketim eseri küçük burjuvalardık sonuçta. Nitekim ben büyük bir iyimserlikle evlilik yollarımızı aramızdaki buzları eritmek için bir fırsat bilip bu fırsatı kullanmak istemiştim. Son bir çaba, son bir çırpınış. Ona hoşuna gidecek bir armağan hazırlayıp en sevdiği lokantada yer ayırttım. Saatlerce kuaför koltuğunda oturup saçımı röfre yaptırdım ve özenle giyinip eve gelmesini bekledim. Yemeğe çıkacağımızı bildiği için eve o akşam vaktine dönmüştü. Bu iyi bir işaretti. Buz kovasına koyduğum şampanya açmış, kadehleri eliyle doldurmuştu. Bu çok iyi bir işaretti. Ben yüreğimde bir ümit kıvılcımıyla uzun beyaz kanepede yanına oturmuştum. Elini tutmuş, gözlerimin içine bakmıştı tatlı tatlı. Güzelim demişti bana. Her ikimize de yeni bir hayat armağan etmeye karar verdiğim için bu konuşmayı özel bir güne denk getirmek istedim. Daha fazla vakit kaybetmeden ben en çok sevdiğim şeyin bir çocuğun peşine düşeceğim. Sen de kendinden hayli yaşlı kocandan kurtulup yeni ufuklara kanat açacaksın. Şarkıdaki gibi aynen. Sen kendine kendin gibi taze bahar bul. Bu sözlerle karnımda başlayan bir tuhaf ateş içimi yakarak göğsüme doğru çıkmaya başladı. O şarkıyı yanlış makam ve sözlerle söylemeye başlayınca dilimin ucuna gelenleri nasıl becerebildiğimi yutarak "Uzatma Haşim, boşanmak mı istiyorsun?" diye sordum. "En doğrusu bu değil mi? Hayır dersem ne fark edecek ki? Hiçbir şey, er geç boşanacağız. Sen hayatına devam etmek, ben de 50 yaşıma basmadan bir çocuk sahibi olmak için. O çocuğa daha ana karnındayken klasik müzik dinleteceksin. Kozmos dekorlu odasında saksıkça yetiştirir gibi yetiştirecek, kendin gibi mimar yapacaksın. Kız veya erkek olması hiç fark etmeyecek. Senin minik kopen olması için elinden geleni ardına koymayacaksın. Senin gibi yapay bir insancık daha yetişecek böylece. Zavallı çocuk. Kalbimi kırıyorsun. Oysa ben sana bir hediye hazırlamıştım." Elini cebine sokup bir zarf çıkardı. "Hayatını tekrar üzerine koyduğun için sana çok cömert davrandım Handa." Uzanıp aldım zarfı. İçine bakmadan ortadan ikiye yırttım. "Ben de sana sadece ilgini çekeceğini düşündüğüm bir armağan hazırlamıştım." Önümüzdeki cam sehpanın alt tarafındaki derdiklerin altına sakladığım paketi çıkardım. "Meksika mimarisine dair bu kitap," uzattım paketi, "meğer sana son hediyem olacakmış." Paketi aldı, açmadan yanına koydu. "Teşekkür ederim. Bak ne güzel Handan, anlaşılarak aynı uyguluyoruz. Hep böyle dost kalalım, olur mu?" Şampanya bardağını kaldırıp masanın üzerine duran benim kadehime değdirdi. Çapkın bir ifadeyle gözlerimin içine bakarken, "Haydi içsene şampanya, biraz tüslenen de yeni anlaşmamızı kutlayalım," dedi. Benden kolayca kurtulduğu yetmiyor, bir de bonus istiyordu. Hazır şampanyacıları tarafından ele geçirilmişken ben. Hain fırsatçı. "Senin bu geceki armağan sadece bu kitap. Daha fazlası yok, hocam kocam. Yeni yaşın da, bir sonraki eşin ve doğacak çocuğun da kutlu ve hayırlısı olsun." Telefona yürüdüm, restorana aradım, rezervasyonumuzu iptal ettim. Sonra gelip tam karşısında durdum. "Ben hayatımı yeniden düzene koyana kadar yatak odamda yatmaya devam edeceğim. Bu arada ben 10 kasa şampanyada içsem, sen kendi odanda kalacaksın hocam. Yarın ilk iş Fethi Bey'e vekaletimi veririm. Senin tüm özel işlerini o hallettiğine göre bu işi de o bitirir değil mi?" Haşim şaşkınlıkla bakıyordu bana. "Sen sandığımdan çok daha kötü çıktın Handan. Keşke bebeğimiz yaşasaydı, iyi bir çift olurduk," dedi. Beni hiç sevmemiş olan bu adama ben de hayretler içinde baktım. Kör müydüm ben? Nasıl gafi avlanmıştım böyle? Hiçbir şey söylemeden çıktım salondan. O sokak kapısına doğru yürürken ben yatak odama gittim. Odamın kapısını kilitledikten sonra çözüldüm. Dolapta asılı elbislerimi askıyla çekip yerlere fırlattım. Çekmeceleri alt üst ettim. Galiba asla anne olamayacağım da o gece iyice dank etti kafama. Bir bebeği kollarımda taşıyamayacak, doğuramayacak, emziremeyecektim. Tamam da "ey her şeyi bilen Allah'ım, neden verdin o halde bana bu geniş kalçaları, bu koca memeleri?" diye bağırdım. Bari bir sırık gibi dümdüz yaratsaydın beni. Ya da minnacık, kısacık, ufacık, tefecik yapsaydın. Bu boyla çocuk doğuramazsın deselerdi bana, gebeliğe uygun değil, bedenin söyleyecek sözüm kalmazdı. Bir işe yaramayacağını bildiğim dolgun kalçalarımı yumrukladım, memelerimi cimcikledim. Saçlarımı da yoldum avuç avuç. Hastane sürüyle akrabanı doktorların, kahasa bakıcıların önünde doyasıya ağlayamamıştım. Bu gecikmenin acısını çıkarmak istercesine önce başımı yastıklara gömüp, sonra da evde sesimi duyacak kimse olmadığını hatırladığım için bağırı çağırı ağladım. Çok sonra akılacak bir damla yaşım kalmadığında dağıttığım giysileri teker teker toplayıp yerlerine astım, çekmeceleri yerleştirdim. O kadar yorgun ve mutsuzdum ki içim kurumuştu, yatağıma uzandığım an uyumuştum. Ertesi sabah Fethi Bey'e verilmiş vekalete attığım imza ile hayatından çıkmaya hazırdım Haşim'in. Nasıl alelice evlenmişsek aynı aceleyle boşandık. Fethi Bey, Haşim'in yırttığım çekinde yazdığım miktarın biraz fazlasını ayrılık tazminatı olarak hesabıma yatırmıştı. Demek vicdanlı sesini parayla bastırmak istiyordu kocam. Varsın öyle yapsın. Bu kez itiraz etmedim. Hiç çarçur etmeden o yıllarda çok yüksek olan faizini kullanmak üzere bankaya yatırdım çekimi. Baba evine geri döndüm. Bölüm sonu sayfa 56. Yeni bölüm. Sayfa 57. Yalnız bir kadın. Evde beni hiç hesapta olmayan başka bir sıkıntı bekliyordu. Annem perişandı. Bir yıl içinde son bulan evliliğimin utancı yüzünden mahallede kimsenin yüzüne bakacak hali kalmamıştı. Annem beni teselli edecekken, ben kendimi onu teselli ederken, hatta onun hayal kırıklığını da sırtlanmış taşırken buldum. Birkaç ay boyunca ana kız evden dışarı çıkmak istemedik. Birbirimize itiraf edemesek de en çok Nedim'in annesi ve ablasıyla karşılaşmamak için. Annem dedikodu yaptıklarına emin olduğu komşularını ne söyleyeceğini bilmediğinden ezikti. Ben hayatımı rezil ettiğim için üzülüyordum. Asla anne olamayacağım aklıma geldikçeyle boğulacak gibi oluyordum. Ama ağzımı açıp kimseye şikayet etmiyordum. Çaresi olmayan bir duruma karşı söyleyecek boş sözlerde teselli aramayacak kadar akıllıydım. Doktorumun verdiği hapları yutup uyuyordum sadece. Aşırı sessizliğim depresyon geçirdiğime emin olan Oya'yı endişelendiriyordu. Sakın bir aptallık etmeye kalkışma demişti bana Oya. Olan sadece sana olur. Bak vallahi Haşim fırsatı kaçırmaz, hemen devreye girer, sana görkemli bir cenaze töreni düzenler, mezarın başında dokunaklı bir konuşma dahi yapar, yedisinden kırkını tüm duvarlarını okutarak sırtından takdir diplomasını da alır ve hemen sonra da yeni sevgilisiyle şampanya patlatmaya gider. Öyle tavlamamış mıydı zaten seni, başını döndüren şampanyayla ve tatlı sözlerle? Sakın andan, genç yaşta öldüğünde kalırsın. Hiç öyle bir niyetim yok. Ne insan içine çıkmıyorsun o halde? Yüzüne nasıl bakmışsam aklımdan geçenleri okudu. Sen şimdi çocuğu olmayacak bir kadını kim alır diye düşünüyorsundur. Pek çok kişi alır. Bir önceki evliliğinden çocukları olan ve başka çocuk istemeyeceklerden tut, bu dünyaya asla çocuk getirmek istemeyenlere kadar. Seni gerçekten sevecek birisi mutlaka çıkacak. Beni gerçekten seveyi ben yok ettim. Ve Barney de ödedin. Yakında başka biri çıkar karşına, nasılsa. Ama ben senin yerinde olsam üniversiteye dönerdim. Haşim'in derslerine mi gireyim? Asla. Mimar olmak şart değil, fakülte değiştir. Hatta burayı nakil yap. Babam naklimi İzmir'e çıkartıp bir an önce üniversiteye dönmem için ısrar ediyordu. Kısmen yaptım dediklerini. Hatamı sürekli yüzüme vuracak olan annem ve babamın evinde kalamazdım. Ayrıldığım kocamı sık sık karşılaşacağım fakülteme de dönemezdim. Bu nedenle Ankara'da bir üniversitenin grafik tasarım bölümüne geçiş yaptım. Koca bir eğitim yılı çöpe atılıyordu ama kaybettiklerimin yanında tavsiyemden çalınmış bir yıl neydi ki? Hayat devam ediyordu, tutundum hayata. Üniversiteme yakın bir mahallede mütevazi döşenmiş bir zemin katı kiraladım. Eğitim yılı başlayınca evimi paylaşacak iki arkadaş daha buldum. Aslında kiramı ödeyebilecek param vardı ama böyle yaparak annemle babamın endişelerini hafifleteceğimi düşünmüştüm. Onların gözünde yabancı bir şehirde üç kızın birlikte kalması, kalbi kırık kızlarının tek başına yaşamasından daha hayırlıydı. Ama aldanıyorlardı. Biz kızların aramızda olur olmaz şeylere gülmesi, birlikte eğlenmesi, gecelerin yalnızlığını paylaşması benim yarıda gönlümü tamiri yetmiyordu. Ben yıldırım hızıyla yaşadıklarımın etkisindeydim hala. Kendi hatam yüzünden kaybettiğim ilk aşkım için pişmandım. Ultramodern döşenmiş muhteşem manzaralı evimi ve bana tutkuyu, cinselliği öğreten adamı, ondan nefret etmeme rağmen unutamıyordum. Tıpkı Handan gibi benim de işkencemi özlediğim anlar olabiliyordu. Ve oldukça görüyordum ki Handan da benim gibi duygusal gelgitler yaşamış. Kalbi Nazım için çarpmış, fakat bedeni ona hazla tanıştıran Hüsnü Paşa'nın esiri olmuş. Başka benzerlikler yakalamak için hızla göz atıyordum sayfalara. Sonlara yaklaşırken ayrıntılara daha da dikkat ederek okuyordum. Yok, romandaki Handan benim gibi göğüslememişti hayatı. 12 daha çok gönül kırıklığını bahane ederek içine kapanmak, benim oyamın karşılığı olan akrabası Neriman'la dertleşerek kendi mutsuzluğuna devrilenmek. Üstelik onun hayatına Kudüs'ten başka erkek de gelmemiş. Tamam, bir büyük aşkı daha var ama benim yaşadıklarımla kıyaslanacak tarafı yok o aşkın. Adaşımınki platonik bir sevdaymış, bense kırılan gururumu onarmak, hayata tutunmak için bir sevgiliden diğerine koşup durmuştum, terk edilmenin intikamını almak istercesine. Bu arada fakültemi bitirmiş, stajımı İstanbul'da bir reklam ajansında yapmıştım. Sonra kendime bir başka ajansı iş bulmuş, reklam dünyasının içine dalmıştım. Erkeklerle omuz omuza çalışırken, onlarla rekabet ederken biraz da erkekleşmiştim hatta. Beşiktaş'ta işyerlerin ve ikametlerin iç içe olduğu bir sokakta annemin amcasından kalma kirada bir evi vardı. Zemin kadın kirasını çıkartıp o daireyi kaderin sillesini yediği için acıdığı kızına, yani bana tahsis etmişti. Doğuramayacağımı bildiklerinden bana evlenmem için baskı yapmıyorlardı. Ama ben annemle babamın el ekmek tutan kızlarının ayrıca bir de başını sokacağı evi olmasının, koca bulmasını kolaylaştıracağına inandıklarına emindim. Er geç gerçekleşeceğini umdukları bir beklenti içindeydiler. Onlar Ege havzasındaki tüm dilek ağaçlarına çaput bağlayıp benden hayırlı bir haber beklerken benim İstanbul'da keyfim yerindeydi. Deniz evime kısa bir yürüyüş mesafesinde, çarşı burnumun dibinde, otobüs durakları yakınımda, taksi durağı ise evin hemen önündeydi. Sosyal hayatım hiç olmadığı kadar hareketlenmişti. İş yerindeki erkekler evden bir takıntım olmadığını bildiklerinden benimle samimi dostluklar kırıyorlardı. Canımın istediği kişilerle flört ediyordum. Tek derdim izinlerimin kısıtlı olmasıydı. Ajanstaki bekar kızlar teker teker evleniyor, balayı iznine çıkıyorlardı. Çocukları oluyordu, çocuk izni alıyorlardı. Benim yılgani iznim yıllık kurumsal iznimdi. 15 günü ikiye bölüyor, bir haftasını İzmir'de ailemle geçiriyor, diğer haftasını iş yerindeki bekar arkadaşlarımla birlikte Bodrum, Side gibi bir sahil kasabasında değerlendiriyordum. Zaman hızla akıyordu, hızla. Erken uyandığım bir sabah evden çıkıp deniz kenarına yürümüştüm. Güneş muhteşem bir kızılığa yaslanan karşı tepenin ardında yeni yükseliyordu. Yüzümün bu tarifsiz güzelliğe dönerek içimden bir soru sormuştum. Beni ne bekliyordu? Yanıtı yine ben vermiştim. Beni yalnızlık bekliyordu. İleride bir gün annemle babam bu dünyadan çekip gittiğinde ben öksüz, yetim, tek başına kalmayacak mıydım? Kardeşsiz de Türk yegane kardeşim Amerika'ya yerleşmişti. Al bu sevdiklerimi elinden alan uğursuz kıta. Ve kuzinsiz çünkü o ya da arada evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuştu. Benimle uğraşacak ne hali ne de vakti vardı. Mecburen çocuksuz. Seyahat etme özgürlüğüm kısıtlanmasın diye kedisiz, köpeksiz, kuşsuz. Yaşıtlarımın torun seveceği yıllarda torunsuz. Keskin bir yalnızlık içinde. Yalnız bir kadın güçlü olabilir miydi, mutlu olabilir miydi? Ben bu düşüncelere dalmışken yakına park etmiş bir arabanın radyosunda eski bir şarkı çalmaya başlamıştı. Çocukluğumun şarkısıydı. Sözleri de müziği de çok güzeldi. Annemin teyzemin dudaklarından düşmezdi bir zamanlar. Kulak kabarttım. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir diyordu Şener. Bazen bir şarkı sözü bile yol gösterebiliyor insana. Şarkının tek bir satırından ibret alıp kendimi bilmeye karar verdim. 30'uma yaklaşıyordum. Benimle bir hayat kurabilecek erkeklerin çoğu evliydi. Hiç evlenmemiş olanlar ise çocuğu olmayacak bir kadın neden istesinler ki? Ben olmayacak hayaller kuracağıma sadece işime odaklanmalıydım. Önüme çıkan her fırsatı değerlendirmeli, çok ama çok çalışmalıydım. Çok çalışmak beni son merhalede iş yerinde genel müdür koltuğuna oturttu. Ötesi yoktu. Daha çoğunu istiyorsam başka hedefler koymalıydım kendime. Mesela kimse bana bir gün kapıyı göstermesin diye asla koca veya sevgili parasıyla değil, her bir kuruşunu alın terimle kazanacağım paralarla kurulmuş bir şirketim ve satın alınmış illa boğaz manzaralı bir evim olmalıydı. İnsanlar bana saygı ve hayranlık duymalıydı. Yalnız kadın olmanın dezavantajlarının üstesinden ancak böyle gelebilirdim. İtibarımla, başarılarımla. Kazancımı harcayıp biriktirmeye işte o gün başladım. Çalıştım, çok çalıştım. Bütün gücümle para kazanmaya, daha çok kazanmaya odaklandım. Çalıştığım şirketlerde yükselip dolgun maaşlar almaya başlayınca bu kez itibar peşine düştüm. Yaptığım işte en iyi ben olmalıydım. Hayatın keyfini de çıkartmayı ihmal etmeyerek elbette. Çoğu iş hayatımla karşılaştığım yaşıtlarımla ya da kendinden geç erkeklerle cinsel yönde ağır basan gel git, vurkaç ilişkiler yaşadım. Birkaç haftalık bir uzun seyahatlik ya da benzinlik aşklar. Belki beni oyalayan aşk oyunları demek daha doğru olur. Yoksa çekilir miydi bu hayat? Ya böyle işte arkadaşım Handan Hanım. Senin gençliğin benim büyük annelerim gençliğine denk gelmiş. Gizli sevdaların için için yanmaları ve umutsuz aşkların mevsimiymiş senin devrin. Bense bir başka zaman dilimindeydim aşklarımı yaşarken. Biz 70'lerin çocukları ayaklarımızın üstüne basabilmiş, ekonomik özgürlük kazanabilmişsek, mahalle baskılarına kafa tutup seve serpe yaşayabildik aşklarımızı. Çoğu kez cinselliği aşk ile karıştırdık ama ne gam. Her devrin oyunu başka. Kapattım romanın kapağını, gözlerimi açık tutmaya zorlanıyordum. Kitabı bulduğum yere, kolsanın çekmecesine bıraktım. Haydi eyvallah Handan kardeş. Başlarda benzeşiyorduk birbirimize, H harfinin azizliğine uğramış, birimiz gerçek hayatta, diğeri bir romanın sayfalarında yaşayan Handanlardık ama yollarımız burada ayrılıyor. Şimdi beni rahat bırak, ölüp gitmişsin zaten. Kapanış sahnen, mutsuzsun. Ben daha hayattayım oysa, mücadelem bitmedi. Senin için çok üzgünüm fakat artık uyuyacağım. Uyku unutturur, tedavi eder, yeniler, enerji depolar, yeni sabahlara, yeni güneşlere, günlere kavuşturur. Sen de huzur içinde uyu yattığı yerde. Haydi, Allah sana rahmet, bana rahatlık versin. Uyku sorunumu bildiğim için her ihtimali karşı çantamı yatağa boşaltıp uyku hapımı arayıp buldum. Banyoya koşup musluktan avucuma doldurdum, suyla yuttum. Yatağıma döndüm. Çantamın döküntülerini başucumdaki konsolun çekmecesine Handan'ın yanına sıkıştırdım. Uyudum. Uyudum. Bölüm sonu sayfa 64. Ayrım sonu.